Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. Sizinle ilk olarak da bir mülakat aktaracağız. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat 2, Eğitim, Karakter ve Şahsiyet Aşılamaktır başlıklı Halime Demireşik'in Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile gerçekleştirdiği ve geçen ay ilk bölümünü aktardığımız mülakatın ikinci bölümünü paylaşıyoruz şimdi. Efendim, eğitimciliğin peygamberane bir meslek olduğunu ifade buyurdunuz. Bu mesleği hakkıyla icra etmek isteyen bir eğitimcide hangi hususiyetler bulunmalıdır? Kızım, eğitim atıl insanın işi değildir. Bilakis yüksek bir enerji gerektirir. Bu enerjiyle dolabilmesi için eğitimcinin evvela şu iki hususiyeti kazanması lazım. 1. Kendini ihya etmesi, yani müttaki veya müttakiye olması. Bu nasıl olacak peki? Öncelikle tazim li emrillah, Allah'ın bütün emirlerini büyük bir saygı ve huşuyla kalp ve beden ahengi içerisinde ifa edecek, yani bir tarafta boşluk bırakmayacak. Çünkü İslam hayatın hiçbir alanında boşluk bırakmamış. Peygamber Efendimiz 23 senelik nübüvvet hayatı ümmeti Muhammed'e en güzel bir numune olmuştur. Allah Resulü fiili kıstastır, insana müşahhas bir misaldir. Biz de kendimizi bu hayata bakıp mizan etmeliyiz. Benim hayatım Resulullah'ın hayatına ne kadar benziyor diye sormalıyız. Kendisini ihya eden bir eğitimci, bunun verdiği idrak ve şuurla Allah'ın mahlukatına şefkatle bakar, şefkat ala halkillah, zira Cenab-ı Hak kulundan hassas bir gönül istiyor. Diğer bir ifadeyle, kendisini devrin akışından mesul görme şuuruyla yaşar. Peygamber Efendimiz, ashab-ı kiramı yetiştiriyor, manen kemale erdiriyordu. Ardından irfan sahibi olan sahabeyi dünyanın her tarafına gönderiyordu. Onlar dünyanın dört bir tarafına Allah Resulü'nün temsilcileri olarak gidiyorlardı. Bu iki hususiyetin tahakkuk etmesi için de iki bilgiye ihtiyaç vardır. 1. Zahiri bilgi, dıştan alınan bilgi. İnsan beş duyu organı vasıtasıyla dışarıdan bilgi sahibi olur. Hocadan, kitaptan, defterden alınan bilgiler böyledir. Batıni bilgi, içten alınan bilgi. Bu bilginin ilk dersi enaniyeti bertaraf etmek, yani bene iptal damgası vurabilmektir. Bu iç alemimizde tahsil edeceğimiz bir ilimdir. Takvadır ve neticesi ise irfandır. Ayette buyrulan ruhumdan üfürdüm hakikati gereği teskiye olmuş takva sahibi bir gönül batıni bilginin kapısı mahiyetindedir. Böylesi bir kalbe Cenab-ı Hak öğretir. Rabbimiz şöyle buyuruyor: takva sahibi olun ki Allah size bilmediğinizi öğretir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız O size bir furkan, hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış verir. Unutmayalım ki eğitim gelip geçici bir sevda değildir. Bıkkınlık istemez, son nefese kadar aşk ve vecdle yapılması gereken ulvi bir vazifedir. Eğitimcinin azığı sabır, dayanağı Mevla olmalıdır. Maalesef bugün toplum yangın yeri, eğitimci adeta yangından insan kurtarıp cennet yolcusu yapacak bir rehberdir. Bu sebeple de zorluklar karşısında şikayeti unutmalıdır. Çünkü tahammülsüzlük ve şikayetin başladığı yerde eğitim yoktur. Yani şartlardaki menfiliklere takılarak ümidini yitirmemelidir. Eğitimci sadece bilgi veren değil, samimiyet tohumları eken, ufuk açan, aklı selime çağıran, usul, erkan ve adab öğretendir. Yani bir eğitimci, talebesinde selim bir vicdan inşa edendir. Kızım, biz 50 sene önce talebeydik ama bazı hocalarımızı 50 senedir hiç unutmadık. Niye unutmadık? Çünkü derse girerken bir ibadet vecdiyle girerlerdi. İşte bu yüzden eğitimci derse bir mabede girer gibi girmelidir. Cenab-ı Hak bizim ihsan şuuru içinde olmamızı istiyor. Her nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir buyuruyor. Bir öğretmen de ilahi kameranın altında ders anlattığını unutmayacak. gayesi sadece bir maişet temini olmayacak. Asıl gayenin İslami bir cihat olduğu şuuruyla vazifesini ifa edecek. Yetiştirdiği her bir talebenin kendisi için ebedi bir saadet hazinesi olduğunu unutmayacak. Kendisini daima ben Allah rızasında mıyım, değil miyim diye muhasebe edecek. Talebeyi Allah'ın bir emaneti olarak görecek ve kusuru nefsinden, muvaffakiyeti Rabbinden bilecek. Bugün bizim kendilerini hayırla yad ettiğimiz hocalarımız, karakter ve şahsiyetleriyle evvela gönüllerimize bir muhabbet aşısı yaptılar. Mesela biz İmam Hatip Lisesi'nde okurken kimya dersimize albay bir hoca gelirdi. Albay Hüseyin Hilmi Işık Hoca. Dersin başında bize kimya dersini anlatırdı. Dersin sonuna doğru da bize ilahi kudret akışlarından, kevni ayetlerden bahseder, bizi şevke getirirdi. Teneffüs zili çaldığı zaman bütün hocalar, öğretmenler odasına giderdi. Hilmi Hoca gitmezdi, koridorda gidip gelirdi. Biz de yanına gider, kendisiyle sohbet eder ve bu sohbetten büyük bir zevk alırdık. Bak kızım, aradan 50 sene geçmiş olmasına rağmen Hilmi Hoca'yı hala hatırlıyorum. Tesiri devam ediyor. Bu tesir nereden geliyor? Muhabbetten geliyor. Hatta kaç sefer bizi evine davet edip ikram etmiştir. Yine Mahmut Bayram hocamız vardır. Kendisi imamdı. Bize, oğlum, ikindi namazından sonra camiye gelin. Anlamadığınız yerleri tekrar anlatayım derdi. Yani hoca fedakar olacak, muhabbetli olacak. Unutmayalım, muhabbetle atılan tohum ebedidir. Muhabbet her problemi çözer. Problemini çözdüğünüz insan sizindir. Hocalarımız bizi sevdi, biz de onları sevdik. Bu muhabbet itaati getirdi. Çünkü muhabbet, sevenin sevdiğiyle aynileşme ihtiyacını meydana getirir. Muhabbet, iki gönül arasındaki cereyan hattıdır. Eğitimin sıhhati, bu cereyan hattının tesis edilmesine bağlıdır. Bugün de en mühim şey muhabbetin tesis edilmesi. Şayet talebe ile öğretmen arasında bir muhabbet tesis edilebilirse güzel bir netice alınabilir. Seviyeli bir eğitimcinin eğittiği talebeleriyle karakterlerinde bir müştereklik hasıl olur. Bir de bu muhabbetin tesis edilmesinde eğitimci samimiyetle laubalilik, tevazuyla zillet, vakarla kibir hudutlarına dikkat edecek. Bunları birbirine karıştırmayacak. Eğitimci hayatının her safhasında, bilhassa sınıfta İslam şahsiyetine yakışır tarzda hareket etmeli, yapmış olduğu her hareketin ve söylemiş olduğu her sözün, talebelerinin şahsiyet yapılarına konulmuş bir tuğla mesabesinde olduğunu asla unutmamalıdır. Bir hal transferi olan eğitimde noksanların ve yanlışların da muhatap tarafından kopyalandığını düşünerek bir mesuliyet hissetmelidir. Talebe hocaya tabidir. Musa aleyhisselam da Hızır'a gittiği zaman sana tabi olabilir miyim dedi. Çünkü ilim, irfan ve hal ancak tabi olmakla öğrenilir. Ashab-ı kiram da Peygamber Efendimiz'e tabi olarak öğrendi İslam'ı. Elhasıl bir eğitimci adeta çınar ağacı kabiliyetindeki talebesini bir çalıya dönüştürüyorsa bunun mesuliyetini de iyi düşünmesi lazım. Ayrıca her kazandığımız insanın ecri, kaybettiğimiz her insanın da sorumluluğu içindeyiz. Elhasılı kelam, en büyük miras arkamızda İslam karakter ve şahsiyetini temsil eden nesiller bırakabilmektir. Rabbimiz lütfeylesin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat 2, eğitim, karakter ve şahsiyet aşılamaktır başlıklı mülakatı paylaştık. Daha doğrusu geçen ay aktarmaya başladığımız mülakatın ikinci ve son bölümünü size aktarmış, okumuş olduk. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şebnem Dergisi'ne Büşra Ümmühan imzalı Kıvam başlıklı yazıyı sunacağız. Sabahları acıkmayı ondan öğrendim. Annem erkenden işe gittiğinde Ayşe'nin naylon saçlarını örerek kendimi avutmayı, 3 günden fazla küs kalırsam kalbimin katılaşacağını, yemeği önümden yemez nasibime razı olmazsam asla doymayacağımı ondan öğrendim. Anneannem mutfağa girdiğinde oyunu sıcak yaz günündeki buzlu limonata hissini verdiği an bile terk ederdim. Elimde naylon saçları avunmak isteyen duygularımdan yorulup tel tel kabarmış Ayşem'i sallayarak peşi sıra yürürdüm. Mutfak masasının üzerinde pembe, mor ve ekru menekşelerle kanaviçe edilmiş beyaz örtü kalın PVC ile kaplıydı. Anneannemin 40 yıl önce saadetli evlilik hayalleri kurarken işlediği örtüyü kaşıktan dökülen çorbadan, ekmek kırıntılarından, kasenin altından süzülen vişne hoşafından bu PVC korurdu. Minik gözlerinin önündeki gözlük camları da bu PVC gibi hırslı, öfkeli, hasetli, kirli ve kirleten nazarlardan onu koruyor, çarpıp bumerang gibi sahibine dönüyordu. 62 yaşındaki anneannemin gözleri yaratıcı tarafından nakşedilmiş iki masum menekşeydi. Ayşem'i masanın üzerine oturttuktan sonra ellerimi çenemin altında birleştirerek izlemeye koyulurdum. Mutfak tedrisat alanımızdı. Yine onu nefesim kesili izlediğim bir gün, "Bak tomurcuğum," dedi. Julien doğradığı tavukları tencereye atarken, "Et doğradığın zeminde sebze doğrayamazsın. Bakteriler sebze ederek geçer. Hayat da böyledir. Birine duyduğun öfke ve kırgınlığı hissettiğin yerde bırakmaz. Başkalarının davranışlarını da aynı tahtaya yatırarak değerlendirirsen hata yapar. Bakterilerin karıştığı gibi hislerini birbirine karıştırır, insandan alacağın lezzeti bozarsın." Masaya doğru yaklaştı. "Hani çok sevdiğin pizza var ya, usta aşçı pizzayı yaparken ortaya koyduğu malzemeyle kenarları dengeli tutar. Hayatta da böyledir. İşinde, arkadaşlığında, anneliğinde, eşliğinde takatini adaletli dağıtabilirsen dengeyi tutturursun. Bir de kıvam meselesi var," diyerek tarhana çorbasının başına geçti. Her yemek farklı baharatlar, baharatlar da parmaklarının ucuna dokunmak ister. Yok öyle bir çay kaşığı göz kararı. Kafana göre bir tutam atamazsın. Baharatın tazeliği, yoğunluğu önemlidir miktarı hesaplarken. Aşçının hangi yemeğe ne miktarda ne zaman baharat atacağını bilmesi gibi hayatta da kiminle ne zaman nasıl bir üslupla konuşacağını iyi hesaplamalısın tomurcuğum. Yemek demişken ritimden bahsetmesek olmaz. Mutfaktaki bütün sesler, suyun kaynama anı, bıçağın marulu kesme sesi, böreğin çıtırdısı ritimdir. Ritmi tutturmak, ustalaşmak demektir. Gözlerimi iri iri açmış, anlattıklarını kavramaya, ona iyi bir dost olmaya çalışıyordum. Ocağın üzerindeki güvece doğru yönelirken sözlerine devam etti. "Sabah namazla beraber güvecin içine eti, soğanı, patlıcan ve patatesi, yemeğin suyunu koydum. Saatlerdir kısık ateşte yavaş yavaş pişiyor. Duygularını, düşüncelerini yavaşlatır, anı demlene demlene yaşarsan kainatta her şeyin bir olduğunu fark edersin. Bu güvecin içindeki gıdaların hepsi ayrı ayrı olmasına rağmen yavaş yavaş, demlene demlene bir bütün haline gelir. Bir kaşığın içinde bütün güvecin tadını alabilirsin." Bilge edasıyla yemeklerin altını kapatırken sevgi dolu bakışlarla gözlerime baktı. Dolaptan çıkardığı taze yoğurttan tahta kaşıkla bir sanatçı edasıyla kaseye koydu. "Yoğurdun mayası güzel olursa iyi tutar. Yiyen şifa ve lezzet bulur. Ama mayası kötü olursa ekşi olur, yenmez. Yaptığın işlerde maya niyetindir. Niyetin iyi olursa hem kendin hem de diğer insanlar için sonu hayır olur." Sonra masayı her zamanki özenli dokunuşlarıyla hazırlamaya başladı. Bir çocuğa hazırlıyorum diye düşünmez, tabakların uyumu, desenli peçetelerin estetiği, yemeğin orantılı bir şekilde tabağa yerleştirilmesiyle midemden önce gözümü şenlendirirdi. "Tomurcuğum," dedi, "sofradaki sunum hayattaki sözlerindir. Yemek ne kadar iyi olursa olsun, kötü bir sunum iştah kapatabilir. Bunun gibi duyguların ne kadar masum olsa da yanlış ve yerinde ifade edilmemesi insanları senden uzaklaştırabilir. Birinin hatasını söylemek istiyorsan önüne ve arkasına süslü bir sunum ekle ki sözün acısını fark etmeden sindirebilsin. Anneannemin o gün anlatırken anlamakta zorlandığım sözlerini bugünlerde mutfağa her girişimde hatırlıyor, yaşadıklarımla birleştirdikçe daha iyi anlıyorum. Değerli dinleyenlerimiz, Büşra Ümmühan imzalı Kıvam başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Sesli Dergi'de Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2021 sayısından Özlem Abay imzalı Allah Kulunu Kıskanır başlıklı yazıyı paylaşacağız. İlahi emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranışlar olarak ifade edilen günah, Farsça bir kelime olup suç manasına gelmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahı hadis-i şeriflerinde şöyle tarif etmektedir. Günah kalbini tırmalayıp duran ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Yaratana karşı olan bağlılığımız, ahlaki yapımız, iyiyi kötüden ayırt etme yeteneğimiz, inancımız da yakından ilgilidir. Allah, insanı tercihleri konusunda hür bırakmıştır. Hayra da, şerre de meyilli olan insanın kötülük meylinin sebebi nefsidir. Kötü olanın tercih edilmesi, Allah'ın o konudaki emrinin reddedilmesidir. Bunun kaynağı olan nefis, insana devamlı kötülüğü emreder. İnsana şah damarından bile daha yakın olan Cenab-ı Hak, onun içinden geçen her türlü düşünceyi ve en gizli hisleri bile bilmektedir. Sürekli fısıldayan nefsiyle insan, zehirli duygulara çok çabuk kapılmakta ve ahireti unuttuğu anda da günaha kapı aralamaktadır. Bu sebeple Allah'la olan beraberliği, her daim diri tutmak ve şuurlu bir şekilde nefisle mücadele etmek gerekir. Bu durum, zayıf yaratılıştaki insanın hırslarına karşı koyabilme gücünü ziyadeleştirir. Mevlana Hazretleri bu yakınlığı şöyle anlatır. Benim de değil ama bendedir sevgili. Sevgi hakkında pek şaşırtıcı, bu belli. Allah'la olan beraberliği sağlayabilmek, anlayabilmek, kul onun zikrinden gafil oldukça mümkün görünmemektedir. Daima ilahi murakabe altında, nefsini bir mercek altında tutan kul bilir ki, İki yanında bütün davranış ve fiillerini kayıt altında tutan iki gözleyici melek vardır. Bu idrakle kul, pervasızca hareket etmekten, arzu ve hevesine kapılarak günaha sürüklenmekten kendini alıkoyar. Allah'la yakınlık kulu nefsinin fısıltılarına, şeytanın vesveselerine karşı korur ve ahireti unutmasına fırsat vermez. Ahireti unutmak, ölüm gerçeğine sırt çevirmekle başlar. Böyle gafil bir kul ölümü kesinlikle istemez, sonsuz bir hayatı varmış gibi yaşar. Heva ve hevesine kapılmış, Allah'ı unutmuş, onun rızasına uygun olmayan bir dünyanın peşine düşmüştür. Bu haldeki kul yönünü şaşırır. Başka bir ifadeyle kimse Allah'ı zikrederek günaha yaklaşmaz. Allah ise kulunun böyle gafilane bir hayat içinde olmasını asla istemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıskanır. Allah'ın kıskanması mümin kulunun onun haram kıldığı şeyi işlemesi sebebiyledir. Kulun günahlarından kurtulup temizlenmesi için bazı bela ve musibetler verir. Rabbül Alemin. Basiretli kimseler bir kulun başına gelen dünyevi felaketleri görünce kulun bu hali gayreti ilahiyeye dokundu diye ifade ederler. Ayet-i Kerime'de kulun günah ve isyan bataklığındaki haline Yüce Mevlamızın rıza göstermeyeceği şöyle beyan edilir. Eğer inkar ederseniz şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bununla beraber O kullarının küfrüne razı olmaz. Allah Teala emrine aykırı yaptığımız işlerden razı olmaz. Günahlar onun rızasının olmadığı fiillerdir. Bunun için Rabbimiz kullarının çirkin işleri bırakın yapmasını, onlara yaklaşmalarını bile uygun görmemiştir. Ayet-i Kerime'de zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur buyurularak fuhşiyata götüren her türlü yoldan kaçınmamız emredilmiştir. Fert ve toplum olarak temiz kalmamızı arzu eden alemlerin Rabbi, kulunun tutum ve davranışlarında kötü yoldan ve hayasızlıktan korunmasını istemiştir. Sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Rabbimizin razı olmayacağı işlerde ısrar, onun merhametini değil gazabını davet etmektir. Günah işleyip tevbe etmeyenlere Allah'ın azabı er geç ulaşır. Yüce Rabbimiz, günahlar karşısında vereceği cezayı önceden haber vererek bizi günahlardan muhafaza etmeye çalışmaktadır. İsyan ve günaha müptela olmak Allah'ın şanı uluhiyetine bir zarar vermez. Bunun bedelini kul kendisi öder. Rabbimiz bütün kullarından ve onların yaptıklarından müstanidir. Hadisi kutsi de şöyle buyurulmuştur. Ey kullarım! Sizin başınız, sonunuz, insanlarınız, cinleriniz, en takva sahibi bir kimsenin kalbi gibi olsa bu benim mülküme bir şey katmaz. Ey kullarım! Sizin başınız, sonunuz, insanlarınız ve cinleriniz en günahkar bir kimsenin kalbi gibi olsa bu da benim mülkümden bir şey eksiltmez. Cenab-ı Hak kulunu günahlardan, her varlıktan daha çok kıskanmaktadır. Bu sebeple kötülüğün açığını da gizlisini de yasaklamaktadır. Çünkü kul günaha dalınca sadece kendi şeref ve haysiyetinden kaybeder. İnsanlar bunu bilse de bilmese de. Günah ve isyanın bir de rızık boyutu vardır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kişi işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum kalır. Rabbim cümlemizi takvaya bürünerek günahlardan sakınan, İhlas ve muhabbetle salih ameller işleyen, tevbe ve istiğfarla gönüllerini arındıran temiz kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Özlem Abay'ın kaleme aldığı Allah Kulunu Kıskanır başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de son olarak. Şemdem Dergisi'nin Ağustos 2021 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.